Ayrım 43, sayfa 540. Kur'an'da yazılı hayır vecibesini yerine getirme geleneğine uygun ve bunu düşünerek il valisi Metin Bey kendi oğluyla beraber sünnet olmaları için fakir insanların çocuklarını davet etmişti. Çoğu üniformaları içindeki Osmanlı subayları olan misafirleri arasında uzun bir masada ortada oturuyordu. Biraz arka planda kalan ama aynı şekilde zengin döşenmiş bir geniş masada sıradan insanlar ve oğullarının sünneti nedeniyle böyle bir eğlence düzenlemek gücünde olmayan babalar için hazırlanmıştı. Masaların önünde üzerinde uzun beyaz gecelikler giymiş, kafalarında inci mavisi ipek şapkalar olan tahminen 10 yaşlarındaki 12 oğlanın yattığı 12 emaye yatak duruyordu. Korku içinde onları tam bir Müslüman erkek yapacak olan berberin ritüel eylemini icra etmesini bekliyorlardı. Dervişler odanın bir köşesinde bir podyumda görevlerini yapıyorlardı. Bartan enstrümanını ayarlarken konukları süzdü. Ev sahibinin sağ yanında Halit Paşa'nın yuvarlak yüzünü şaşkınlıkla keşfetti. Yavaş yavaş aklaşan saçları dışında General Bartan'ı dar ağacından kurtardığı Sivas'taki karşılaşmalarından biri değişmemişti. Bartan gözünü iyice arkadaşına dikti. Paşazade Şakir Mithat'ın giriş işaretini kaçırdı ve o kadar geç çalmaya başladı ki misafirlerin dikkatini üzerine çekti. Sakalı ve derviş elbisesi içinde onu zaten tanımayan generalle bakışları buluştu. Gösteriye eğlence katmak için Paşazade grubu özel bir şahsın huzurunda çalarken her zaman yapmadığı sema dansı yaptı. Oğlanlar ve babaları bu bedensel gösteri karşısında sessiz kalmışlardı. Gözlerinde Tanrı ile ilişki kuran keşişin tutkulu yüzüne etkilendiler. Vali kendini değerli hissetti ve dans bitince dervişe bir kese para verdi. Grup şimdi önce hafif ve neşeli olan ama sonra şiddetlenen ve kesin bir eğlenceye dönüşen bir dünya müziği çalıyordu. Berber sünnete başlamıştı. Oğlanlar dişlerini sıktılar ve metin durdular. Babaları övünçlüydü. Üç dansöz göründü ve oğlanların önünde onların erkekliğini test ediyormuş gibi hareket ettiler. Yeni sünnet olan çocuklar acı duymalarına rağmen gözlerini bu yarı çıplak vücutlardan ayıramadılar. Erkekler bu merakın tadını çıkardılar. Berber işini bitirmişti. Konuklar oğlanlara hediye ve para verdiler. Onlara uzun bir yaşam, güçlü bir sağlık ve inanç dilediler. Alçak gönüllülük, şefkat ve sadelik konusunda uyardılar. Dev bir genç hizmetçi ordusu mutfakla eğlence yeri arasında ara vermeden gidip gelirken müzisyenler grubunun çaldığı bitmek bilmeyen bir müzik ziyafeti yaşandı. Yoksul çocukların babaları kutlamayı devam ederken şeref masasında hava ciddileşti. Yüzlerinde tam bir gerginlik vardı. Ev sahibi ve subaylar yatıştırıcı seslerle canlı konuşmalara daldılar. Sık sık Halit Paşa'nın görüşünü alıyorlardı. O çok ağırlıkla konuşuyor, konuşmaların kontrol altında tuttuğu bir şiddeti ele veren tavırla güçlendiriyordu. Bartan burada konuştuğu kişileri ikna etme gayreti içindeki genç milletvekili Halit'in coşkusunu yeniden keşfetti. Koşus konu askeri durum ve Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğiydi. Vartan ne konuştuklarını duymak isterdi. Yemekten sonra konuklar bahçeye dağıldılar ve müzisyenler hizmetçilerin onlar için özel servis yaptıkları yiyecek ve içeceklere yumuldular. Vartan sofraya ilgilenmedi. Halit Paşa ile baş başa konuşabilmek niyetiyle bahçeye çıktı. Ama heyecanla tartışan askerler ve vali bir yazlık kameriyenin gölgesinde geçilmez bir sürü oluşturmuştu. Vartan geri döndü ve daha uygun bir fırsat çıkabileceğini umdu. Derviş onu azarladı. Senden daha iyilerini dinlemeye alıştık Udi Yaşar. Düşüncelerin nerede? Bugün senin yaptığın hataları saymaktan vazgeçtim. Vartan çaresiz bir eda takındı. Rakıyı neşeyle içen zurnacı Osman bağırdı. Ve dansözler gelince daha kötü oldu. Bu ifade havayı gevşetti ve hatta Paşazade bile kahkaha attı. Güneş ufukta kayboluyordu. Müzisyenler bahçenin arka kısmında kurulmuş bir çadıra davet edildiler. Konuklar yere serilen halı ve minderlerin üzerinde yerlerini almıştı. Ortada düz masanın üzerinde büyük bir bakır tepsi duruyordu. Hizmetçiler rakı şişelerini ve tuz destilerini nargileleri dağıtıyorlardı. Müzisyenler bu tür eğlencelerde kendilerine artık o kadar güveniyorlardı ki Paşazade Şakir Mithat'ın onlara artık hangi parçayla başlamalarını söylemesine gerek bile yoktu. İlk işarette üç dansöz zıplayarak içeri girdiler ve naralarla selamlandılar. Neredeyse ayaksız olarak ilerleyen ikisi yavaş hareketlerle seyircilerin etrafında dönerken biri bakır tepsinin üstüne sıçradı. Kol hareketlerini avuçları içinde sakladığı küçük bronz kastanyetlerin takırdaması eşlik etti. Yere çivilenmiş gibi çömelmiş erkekler kadınların sallanan kalçalarının ritmine uygun baş hareketleriyle bu eğlenceyi izliyorlardı. Bu ilgi dolu hareketin dilinden etkilenmiş olan dansözlerin elleriyle, gözleriyle, göbekleriyle ve tüm vücutlarıyla anlattıkları hikayeye kendilerini kaptırdılar. Yılan gibi her kıvılışım, her hareketim bir anlamı vardı. Ritim de kendinde çok şey anlatıyordu. Erkekler alkolün etkisiyle sarhoş olup kadınlardan soyunmalarını istediler. Peçeler düştü ve seksi davet daha açık bir hal aldı. Birbiri ardına şalvarlarını ve göğüslerini örten sütyenlerini çıkardılar. Nihayet çıplak kaldıklarında seyirciler tarafından göbeklerine dökülen rakı baldırlarına damladı ve erkekler bu rakı damlalarını yaladılar. Halit Paşa kendinden geçmiş, gösteriyi ve kuşkulandığı o Udi'yi ısrarlı bakışlarıyla izliyordu. Bu adam ondan ne isteyebilirdi ki? Uzun bakışmalardan sonra general onun gözlerinde dostça görünen güvenilir bir ifade keşfetti. Halit Paşa'nın merakını uyandırabilmiş olmasına sevinen Vartan, ötekiler onun manevrasını keşfetmesin diye döndü. Çadıra gece yemeği servisi yapılıyordu. Eğlence dansözlerin ve müzisyenlerin dayanma gücünü test ettikleri bir provaymış gibi sabaha kadar sürdü. Kavuş sona erince Halit Paşa, vali bir albayla konuşurken doğan fırsattan Vartan'a gitmek için yararlandı. Ona bir kuruş verdi ve alçak sesle sordu. Daha önce herhangi bir yerde karşılaşmış mıydık? Vartan parayı geri verdi. Sen bana Sivas'ta yeteri kadar para verdin. Bu ses, general gözlerini kocaman açtı ama diye kekeledi. Ama bu imkansız. Şaşkınlığı hemen geçti, çadırın girişindeki valiye baktı, Vartan'a bir kez daha verdi ve yüksek sesle konuştu. Burada dostlarınızla birlikte benim şerefime için. Ardından fısıldadı. 9'da valilikte. Vartan başını eğdi ve işitilebilir bir sesle. Cömertliğiniz için teşekkürler. Günleriniz uzun ve mutlu olsun. General ona sırtını döndü ve valiye gitti. Müzisyenler Vartan'ın etrafını sardılar. Hafız İsmail göster dedi. Altın. Haydi paşanın bizden istediğini yapalım. Birini kaldıralım diye bağırdı. Dansözlerin varlığının havaya soktuğu hakkı. Bu şehirde kesin bir genel ev vardır. Tam 9'da. Hayit Paşa, Vartan'ı valilik binasının girişinden aldı ve onu yaverinin onlara kahve servisi yaptığı sapa bir salona götürdü. Zemin kattaki bu odanın yüksek pencereleri çam ağaçlarının gölgesinde duran halka açık bir parka bakıyordu ve perdeleri oynatan rüzgar reçine kokusu getiriyordu. Emir subayı geri çekilince Vartan ve Halit kucaklaştılar. Dün senin sesini duyduğumda ne kadar çok korktuğumu tahmin edemezsin Vartan. Seni canlı görmek ne büyük sevinç. Bu senin sayende oldu Halit Paşa. Bunun için sana bir kere daha teşekkür ederim. 3 yıl önce korktuğun gibi kemiklerinin Rus cephesinde kalmadığına sevindim. Benim son saatlerimin geldiği artık kabul edilmeli dostum. General hala onun omzunu tutuyordu, gülümsedi. Sarkmış göz kapakları altındaki gözyaşı torbaları ve kahverengi gözleri iyi yürekli bir insan olduğunu o kadar belli ediyordu ki yorgun yüzü her şeyden vazgeçmiş izlenimi veriyordu. Aileni buldun mu? Maalesef hayır. Halit Paşa üzüldü. Vartan'a onun kurtuluşunun İbrahim'in ölümüne mal olduğu hakkında bir şey söylememeyi uygun buldu. Oturmasını işaret etti. Sivas'tan bu yana neler yaşadığını bana anlat dedi. Kahvelerini içerlerken Vartan 1915 Temmuz'undan beri yaşadıklarını anlattı ve yurt dışında yayınlanmış olan halkının kaderiyle ilgili olan makalelerden söz etti. Hükümetimiz ne büyük bir rezillik yaptı diye bağırdı Halit Paşa. Şansımıza savaş neredeyse bitiyor. Dün Halep'in işgal edildiği haberini aldım. Bütün Suriye İngilizlerin ve Fransızların elinde ve Anadolu istikametinde ilerliyorlar. Birlikleri Trakya'da da ilerliyor ve şu saatlerde belki de İstanbul'u ele geçirmişlerdir. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun sonudur. Senin buna neredeyse sevindiğini düşüneceğim. İmparatorluk artık yaşayabilecek durumda değildi. Onu biz şimdi yedeklemeliyiz ve bize kalan bölgelerde bir Türkiye kurmalıyız. Bize İstanbul'dan ve Anadolu'dan fazlası kesinlikle kalmayacaktır. Vartan, sinizm kokan biçimde Türkler için bir Türkiye diye mırıldandı. Hayır diye itiraz etti Halit Paşa. İçinde tüm ırkların barış içinde birlikte yaşadıkları modern bir devlet. Ermeni azınlığın pratikte niçin imha edildiğini artık şimdi söylemek kolay. Halit Paşa omuzlarını düşürdü. Bu çirkin cinayetin bana çok acı verdiğini bilmelisin. Sorumlular bunun cezasını çekeceklerdir. Alçak sesi devam etmeden önce başını çevirdi. Burada Afyon'da bir araya gelen subaylar hükümet alternatifi hazırlıyorlar. Kemal Paşa ile biz sultanı devirmek istiyoruz. Laik bir cumhuriyet kuracağız. Ben İstanbul'a gideceğim. Benimle gel Vartan. 1909'a kadar yürüttüğümüz mücadeleye devam etmek istiyoruz. Bu defa başaracağız. Ben artık buna inanmıyorum Halit Paşa. Toprağı vatandaşlarımın kanıyla ıslanmış bir ülkede kendimi asla kendi evimde hissedemem. Fakat buna rağmen o senin ülken. Bunu değiştiremezsin. Sen Afyonlusun, İstanbullusun. Ben Sadece Ermeniyim hala. Büyük bir Ermenistan, politik vizyonu ile Halit Paşa'nın bir Anadolu Türkiye'si rüyası birbirine bağdaşmıyordu. Her iki devlet Kafkasya'nın batısı, Batı Ermenistan ve Kilikya bölgelerini isteyebilirlerdi. Bunu general de biliyordu. Ermenistan Cumhuriyeti'ne mi göç etmek isterdin? Oradaki durum felaket. Ekonomi dibe vurmuş, binlerce yoksul kaçak var. Ayrıca salgın hastalıklar ve açlık tehlikesi. Sınır aşıp aşamayacağından hiç bahsetmeyelim. Her an yeni çelişkiler doğabilir. İnan bana Vartan Balyan, bu Ermenistan'ın geleceği çok belirsiz. Tam da bu yüzden henüz her şey mümkündür. Tarihi bir dönemde yaşıyoruz. Yüzyıllardan beri ilk defa Ermeniler kendi ülkelerini umut edebiliyorlar. Görevim çok mütevazı olsa bile bu rüyanın gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağım. Halit Paşa çenesini okşadı ve başını salladı. Ben eski dostluğumuzun adına konuşuyorum ve birdenbire kapının kanadı duvara doğru açıldı. Eşikte bir adam duruyordu, tabancasını kaldırdı. Çok etkileyici bir buluşma. Vartan önce ne olduğunu kavramadı ama sonra Malatya'daki sürgün kampında onu yaralamış olan adamı tanıdı. Arusyak'ın yanındayken gelmiş olan adam. Koltuğundan fırladı. Tabancalı adam kımıldama diye emretti, kapıyı kapadı ve sürgüyü çekti. Bu terbiyesizlik ne anlama geliyor diye bağırdı Halit Paşa. Yüzü kızarmıştı. Seni palakaya yatırtacağım ve hapse attıracağım. Sus sen vatan haini, düşman ajanıyla anlaşmış bir Osmanlı generali. Savaşı kaybetmemizden senin gibiler sorumludur. Bedri gülümseyerek yaklaştı ve Vartan'a zafer kazanmış edasıyla güldü. Nihayet seni buldum. Benden ne istiyorsunuz diye sordu Vartan. Zaman kazanmakta amacı. Ben hiçbir cinayetin suçlusu değilim. Birkaç adım uzaklaşarak sırtını pencereye dayadı ve pis bir kahkaha attı. Halit Paşa tabancasını çekmek istedi ama Bedri ondan daha hızlıydı ve göğsüne iki kurşun sıktı. Aynı anda perdenin arkasından zayıf bir görüntü içeri daldı. Bir kılıç parladı ve Bedri'nin sırtına saplandı. Adam acıdan bağırdı ve silahını yere düşürdü. Kılıç Bedri'ye bir kere daha girdi ve çıktı. Bedri beygir gibi yere yıkıldı. Eylem 10 saniye bile sürmedi. Vartan, Aram, yüzü kramp geçiren oğlan, kollarıyla kendini korumaya çalışan ve inlemekte olan Bedri'nin üzerine eğildi. Gebermelisin diye gürledi ve kılıcı yeniden Bedri'ye batırdı. Birkaç kişi kapıyı çalıyordu. Bağırarak içeri girmek istiyorlardı. Vartan, Halit Paşa'yı yokladı ve öldüğünü tespit etti. Kendini toplayarak gözlerini kapattı. Zaman sıkıştırıyordu. Aram'ın ceketli kolunu kavradı ve Bedri'yi öldürmesini engelledi. Çabuk, kaçmalıyız buradan. Pencereler yerden 2 metre bile yükseklikte değildi. Çam yapraklarıyla kaplı, yerde yürüyüşleri gürültü çıkarıyordu. Bir çamın alçak dalları altına saklandılar. Binadan Bedri'nin yardım çağıran sesleri geliyordu. Kapıdan tüfek dipçiklerinin ve demir ökçeli çizmelerin sesleri geldi. Benim bu domuzu öldürmemi niçin engellediniz diye sordu Aram. Kızgındı. Parkın kenarındaki caddede koşuyorlardı. Hayatımızı kurtarmak zorundayız. Kılıcını at. Küçük bir yola saptılar, tasasız insan kalabalığının arasına karıştılar. Çok sayıda sokaktan bir eşeğin ancak sığabileceği dar bir sokağa girdiler. Vartan şehri yeleğinin cebi gibi biliyordu. Birkaç dakika sonra bir zamanlar onlara bir gizlenme yeri olarak hizmet etmiş nehir kenarındaki bir deponun yanındaydılar. Şok altındaki Vartan kabaca sordu. ''Burada ne arıyorsun?'' Aram kesik bir sesle cevap verdi. ''Bu adam Ürgüp'e geldi.'' Direniş ağı hakkında bilgi almak için Adanalı bir Ermeni'ye işkence yaptı. Nerede olduğunuzu öğrenmek istiyordu. O ve adamları Arusyak'la beni dövdüler. Ama biz hiçbir şey söylemedik. Sonra sol eline sardığı bez parçasını çözdü ve Vartan Aram'ın elinin 4 parmağının dibinden kesilmiş olduğunu dehşette gördü. Kabuk bağlamış, yara irinleşmişti. Onlar konuşturmak için Arusyak'ı birbiri ardına kestiler. Üçüncü de ben şuurumu yitirdim. Tekrar kendime geldiğimde Arusyak kanlar içinde yerde yatıyordu. Ölmüştü. Onlar onu, sesi çıkmadı. Vartan onu kendine bastırdı. Oğlan ağlıyordu. Tekrar konuşabilecek duruma geldiğimde şunu söyledi. Sonra adamlar gittiler. Sizi Afyonkarahisar'da yakalayacaklarını söylediklerini duydum. Kerim bana buraya gelmem ve sizi haberdar etmem için para verdi. Bir hıçkırıkla sarsıldı. Kalanı bana daha sonra anlatırsın dedi Vartan. Şimdi yapılması gerekeni düşünüyordu. Duygularını bastırmayı başarmıştı. Ama öylesine şoke olmuştu ki hiçbir açık düşünce yürütemiyordu. Yumuşak, hayat dolu Arusyak. Parçalanmış bir ceset görüntüsü, genç kadının parlayan yüzünü, gülen ağzını, siyah aşık gözlerinin hatırasını söndürdü. Hayatını Vartan için vermişti. Vartan'ın bu düşünceleri bastırdı ve onun sesinin tınısını hatırlamaya çalıştı. Onun dokuma tezgahında parmaklarıyla ipleri kullanırken şarkı söylediğini duydu. Bir süre sonra Aram onu derdinden uzaklaştırdı. O artık küçük bir çocuğun yüzüne değil, aksine pek çok acıyla pişmiş, 16 yaşın üstünde genç bir adam görüntüsüne sahipti. Kesik bir sesle Bartan'ı azarlıyordu. Onun işini bitirmeme engel olmamalıydınız. Onu, bu yağlı domuzu öldürmeye yemin etmiştim. Bartan emin değildi ama senin kılıç yaralarından sonra kesin olarak yaşayamaz dedi. Arus yakın intikamı alındı. Sen benim hayatımı da kurtardın. Sen çok cesur bir herifsin Aram. Oğlanın duymak istediği tam da buydu. Kutlayıcı bir tavırla elini Bartan'ın omuzuna koydu ve ilk defa ona sen diye hitap etti. Karının nerede kaldığını biliyorum. Yağlı domuz bununla övünüyordu. Ben ajanı istiyorum. Onu alacağım. Her halükarda Antep'te karısı elimizde diyordu. Bartan yıldırım çarpmış gibi oldu. Bunu gerçekten söyledi mi? Antep'te mi? Evet. Adamın adı Bedri ve Antep valisi hesabına çalışıyor. Duygularını ifade edecek başka söz bulamayan Bartan, Maro, Thomas diye bağırdı. Aram'ın yanaklarını öptü. Aram, küçüğüm, dostum, kader bazen ne kadar zalim. Sen bana aynı anda en kötü ve en iyi haberi birlikte getiriyorsun. Acım ve sevincim ayağa kalktılar. Ne düşünmem gerektiğini bilemiyorum. Oğlan soğuk kaldı. O Afyon yolunda olduğu bu son hafta boyunca sık sık karısı hakkında bildiği şeyleri söyleyip söylememesi gerektiğini kendine sormuştu. Çünkü Arusyak'a çok değer veren Aram için Bartan'ın onu başka bir kadın uğruna unutmasına katlanmak güçtü. Ama o Arusyak'ın eğer yaşasaydı bu sırrı kendine saklamayacağını da biliyordu. Belki biz sana bu müşkül durumda nasıl yardımcı olacağımızı düşünmeliyiz dedi Aram. İkimiz aynı gemideyiz. Hayır, ben bir ölü kadar iyiyim. Ben bir fedaiyim. Ben hayatımı bu yolda kurban etmeye yemin ettim. Bartan çekmek için elini onun saçlarını daldırdı, sert biçimde azarladı. Hayır, senin bütün hayatın önünde duruyor, yaşamalısın. Ermenistan'ın senin döl gücüne ihtiyacı var, cesaretine ve iş gücüne de. Anlamsız kurban olmak yok, zaten çok ölümümüz var. Gururu yaralanan Aram, Bartan'dan kurtuldu ve saçlarını düzeltti. Artık çocuk değilim. Bu doğru. 3 yıldan beri pek çok adamın yapamayacağı şeyleri yaptım. Eğer kader arkadaşım olursan sevinirim. Aram başını sertçe salladı. Meydan okuyan tarzına rağmen çaresizdi. Bartan sakalını sıvazladı. En hızlı şekilde şehri terk etmeliyiz. Sen aramıyorsun. Yani sen Anadolu Oteli'ne gidip kemençe Hakkı'yı sorabilirsin. Ama bir Türk diye itiraz etti Aram. Ona güvenemeyiz. Herkesi bir tutma. O benim en iyi arkadaşım. Bize yardım edecektir. Ona ağabeyinin gönderdiğini söyle. Yanında bir ustura getirsin. Göze çarpmadan hareket et. Kimsenin sizi takip etmemesine dikkat et. Aram geri dönene kadar 2 saatten fazla bir zaman geçti. Hakkı ile konuşmadan önce jandarmalar oteli terk edinceye kadar beklemek zorunda kalmıştı. Jandarmalar müzisyenlerden seni sordular dedi Hakkı. Özellikle arkadaşın olduğum için bana tabii ben senin bir Ermeni ve bir ajan olduğunu bildiğimi söylemedim. Bartan, ben ajan değilim diye itiraz etti. Benim için fark etmez. Haritbaşı cinayetini sana yüklüyorlar. Öteki adamı öldürmeye teşebbüs suçunu da. Bu bir yalan. Bu da benim için fark etmez. Eğer onu öldürdüysen, bunun için yeterli nedenlerin vardır. Buna rağmen benim arkadaşımsın ve öyle kalırsın. Bartan onun kolunu sıktı. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Kaçmama yardımcı olabilir misin? Hakkı gülümseyerek ona eski ve yamalı elbiselerden bir bohça verdi. Bunlarla sen bir köylü gibi görünürsün ama aranan sakallı bir müzisyendir. Eşyaların yanında bir tıraş bıçağı ve kenarları kırık küçük yuvarlak bir ayna da vardı. Aram kırılmış bir testinin kalan kısmıyla ırmaktan su getirdi ve böylece Bartan uzun sakalını tıraş edebildi. Aynayı tutan Hakkı nihayet şimdi senin nasıl bir adam olduğunu görebileceğim dedi. Bartan ondan daha az meraklı değildi. Jilet yanaklarını ve çenesini sakaldan boşaltınca yüzüne zamanın bıraktığı izleri gördü. Orada burada çenesinin derisi ona etine dolgun bir görüntü vererek bir parça gevşemişti. Ama yüzü biraz daha zayıflamıştı. Yanaklarının beyaz rengi ve yanak kemiklerinin burnunun ve alnının yanmış derisiyle tezat teşkil ediyordu. Bartan bu haliyle kendini olduğundan yaşlı buldu. Sizgiler daha derinleşmişti. Gözlerinin çevresindeki buruşukluk artmıştı. Hatta saçları bile daha gri görünüyordu. Hakkı kısa ve kesin seni değiştirdi dedi. Bartan üzerinde serin hava hissettiği korumasız derisini pırladı. Hakkı ona sararmış ve kırışmış 2 katlı bir kağıt verdi. Bunun sana yararı olacak. Üzerinde fotoğraf yok. Burada sadece adımın Hakkı Çelebi olduğu ve Bodrum'da doğduğum yazıyor. Teşekkür ederim. Fakat sen kağıtsız ne yapacaksın? Ben geçimimi sağlarım. Paşazade bana kefil olabilir. Eğer İstanbul'a gelirsen Pera'nın ana caddesindeki ana eczaneden beni sor. seni asla unutmayacağım Hakkı, dostum. Buduma iyi bak. Hakkı Vartan'ın yanaklarını öptü ve gözlerinin içine baktı. Hiçbir şey söylemedi, arkasına bile bakmadan oradan uzaklaştı. Vartan gizlendiği yeri terk etmeden önce öğle sonrasına kadar bekledi. Daha koyu olsun diye yüzünün soluk yerlerini toprak sürmüştü. Çok sayıda polis devriyesine rağmen o ve Aram herhangi bir engelle karşılaşmadan şehri geçtiler. Aynı akşam bir köylü ve oğlu İstanbul istikametine giden bir marşandis trenine biniyordu. Kondüktöre bir para uzattıktan sonra meleğen koyunlarla dolu bir vagona yerleştiler ve boşluklardan sızan rüzgara karşı korunmak için üzerlerini samanla örttüler. Vartan bir tahtanın budağında asılı duran ve eskimiş bir bayrak gibi sallanan gün tutamına baktı. Tek bir söz bile konuşacak durumda olmadan uzun saatler boyunca kendi içine gömüldü ve Avrusyak'ın kaybından duyduğu acıya kapılıp gitti. Sonra ağladı.